Ayrım 27, sayfa 247. 5. bölüm 1. O akşam ağzına bir lokma bir şey koyamadı Ayşe. Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamamıştı henüz. Bugün arabanın içinde yaşadıkları aklına gelince titriyordu hala. Uzun uzun kusmanın sonucu olsa gerek, midesine kramplar giriyordu ve ağzında berbat bir ekşime vardı. Bütün bunlar fiziki şikayetlerdi ama asıl sorunun ruhunda olduğunu, iç dünyasının allak bullak olduğunu farkındaydı. Erkenden yatmıştı. Beynindeki çelişkiden çok rahatsızdı. Bütün bu çılgınlığa ablasını o namussuz ve ahlaksız adamın elinden kurtarmak, ne denli kötü tıynetli biri olduğunu ispat etmek için girişmişti ama sonuç ne olmuştu? Kendisi de tecavüze uğramıştı. Aklı karışıktı genç kızın. Buna gerçekten tecavüz denir miydi acaba? Adamı baştan çıkarmak, ilgisini çekmek, onu ayartmak için çaba harcamamış mıydı? Amacı bu değil miydi? O hayvan da saldırmıştı işte. Onun doğasında vardı bu. Ama zihnini kurcalayan asıl konunun bu olmadığının farkındaydı Ayşe. Tezatlar aleminde yüzüyor ve bunu kendine dahi açıklamaya korkuyordu. En fecisi de buydu. Kendi kendine konuşur gibi fısıldadı. Zevk aldım, diye inledi. Bu acı itiraf yüreğine bir külçe gibi oturdu. İnanamıyordu. Bir türlü ama gerçek bütün çıplaklığıyla buydu. O vahşi ve hayvansı yaratığın saldırısından, tecavüzünden zevk almıştı. O anı anımsarken bütün benliği yeniden ürpererek sarsıldı. O adam, ilk bakışta iğrenç gibi görünen, en kaba şekilde gerçekleşen her türlü insani sıcaklık ve sevgiden uzak vahşi saldırıyı yaparken, şimdiye kadar hiç tatmadığı inanılmaz bir hazzın anaforuna kapılmıştı. Bir türlü kabullenemiyordu, lakin gerçek %100 buydu. Kasıklarının arasına sanki paralarmış gibi giren sertlik. Bir anda gözlerinin kararması ve başka bir aleme uçar gibi geçişi. Nefesinin kesilmesi ve sonrası. Hazzın girdapları. Bilmediği azgın bir denizin sert ve kaba dalgaları içinde boğulmak. İnleyerek çırpınışları. Zevkten uçmuştu Ayşe. Ama şimdi bunları kendine itiraftan utanıyordu. Gözlerini yumdu. Düşünmek istemiyordu fakat gerçekler matkap gibi beynini oymaya başlamıştı. Nazan'a ilk defa hak verdi. Rıza vazgeçilmez biri olmalıydı. Değişik, bambaşka biri. Asla sıradan bir erkek değildi. Kaba saba, cahil, görgüsüz, nadan ve hoyrat olabilirdi ama gerçek gücü kadına dokunduğu anda ortaya çıkıyordu. Ayşe 2 gün evinden dışarıya çıkmadı. Evinde kaldığı zamanın büyük bir kısmını da güçsüz ve bitkin bir şekilde yatağının içinde uzanarak geçirdi. Olayın etkisinden bir türlü kurtulamıyordu genç kız. Geçen 2 gün nefsiyle yaptığı mücadeleyi yatıştıracağına daha da alevlendirmişti. Artık durumu değiştiremeyeceği kaderin bir oyunu olarak kabullenmeyi yeğlemişti. Galiba Rıza 2 kardeşin de hayatını söndürecekti. Bu süre içinde Ayşe çok düşündü. Hazimli, mücadeleci ve inatçı bir kızdı. Hala en doğru ve yapılması gerekli çözümü önünde sonunda bulacağına inanıyordu. Mantığı ve ahlaki değerleri sarsılmıştı. Ablasına yardıma çalışması, onu uyarması, tuttuğu yolun yanlışlığını ortaya koyması ne kadar insani ve kaçınılmaz görevi ise de bunu uygulamak için seçtiği yöntem de o nispette yanlış, hatalı ve tehlikeli olmuştu. Hata kendisindeydi. Ateşle oynadığını şimdi daha iyi anlıyordu Ayşe. Hırs, kızgınlık ve çaresizliği onu altından kalkamayacağı aptalca bir denemeye itmişti. Bunu kabul ediyordu. Fakat kendine dahi izah edemediği husus Rıza'nın eyleminden zevk alması olmuştu. Yaşamındaki dengelerin birden ters yüz olduğunu hissediyordu. Bu zaafı göstermesi inanılır gibi değildi. Kabul etmek istemese de acı bir gerçekle karşı karşıyaydı. Bu gerçeği kabul etmek ona acı veriyordu ama Rıza kendisini ararsa ona hayır diyemeyeceğini hissediyordu. Cinselliğin bu denli güçlü bir güdü olduğunu ve insanları etkisi altına aldığını hayatının bu demine kadar öğrenememişti ne yazık ki. Artık ablasını suçlamak için elinde aklının ve sağduyusunun kabul ettiği bir sebep mevcut değildi. Onu bütün yüreğiyle destekliyordu. Hatta bu 2 gün içinde değil Nazan'a yardım etmek, tamamıyla hayatından çekilmek, ilişkiyi bütünüyle kesmeyi dahi düşünmüştü. Bunun kesin bir çare olmadığının da bilincindeydi. Yaşamına müdahale ettiği için Nazan'ın kendisine kızdığını biliyordu ama sonunda o bir ablaydı ve kendisini severdi. Şayet Nazan, Rıza ile aralarında geçenleri öğrenirse bu kardeşlik ilişkilerini belki de sonsuza kadar sekteye uğratacaktı. Ayşe bunu da göze alamazdı. Bir çözüm bulamıyordu. Sonunda iradesi arzularına baskın çıktı. yaptığının bir çılgınlık olduğunu kabul etti. Nazan'ın yaşamına müdahale etmemesi gerekiyordu. Zaten kardeş olarak onu uyarmış, adamın kötü niyetini ve geçmişini anlatmıştı. Bundan sonrası ablasının karar vereceği bir husustu. Daha fazla ısrar edemezdi. Nazan bebek değildi. Yaşını başına almış, olgun bir kadındı. İyiyi kötüyü, yanlışı doğruyu idrak edecek çağdaydı. Şimdi tek sorun Nazan'ın olanları hiç bilmemesiydi. Herhangi bir şekilde öğrenirse onun için korkunç bir yıkım olabilirdi. Ama Ayşe sessiz ve pasif kalmasının da bir çözüm olmadığını biliyordu. Çıldıracak gibiydi. Bu ahlaksız soytarı Nazan'la ilişkisini onu soyup sağına çevirene kadar sürdürecekti. Onun işi buydu. Ya sonra ne olacaktı? Ablasının kıçına bir tekme atıp bırakıp gitmeyecek miydi? Buna nasıl izin verebilirim diye kahroldu genç kız. Sonunda zararı onlar uğrayacaktı. Felaketin yaklaştığını gören sadece kendisiydi. Ablası çoktan bir tufana kendisini kaptırmış, gözü hiçbir şey görmez olmuştu. Tabii beynini kurcalayan, aldığını sandığı karara rağmen Ayşe'yi endişelendiren bir nokta daha vardı. Ya Rıza kendisini ararsa ne olacaktı? Aynı iradeyi gösterip onu başından def edebilecek miydi? O 2 gün boyunca bunu hep düşünüp durdu genç kız. Aklına yapabileceği başka bir şey gelmiyordu. Haftanın sonunda Ayşe biraz daha toparlanmıştı. İşi biraz da tabii akışına bırakmıştı artık. Kesinlikle Rıza'nın peşine takılmamayı, her ne nedenle olursa olsun onunla bir daha karşılaşmamayı kafasına koymuştu. En iyisi bu işe bulaşmamasıydı. Uzun bir süre Rıza'nın kendisini aramasından ya da birden bir gece kapıyı çalıp karşısına dikilmesinden korkmuştu. Lakin Rıza onu aramamıştı. Ayşe de bunu normal karşıladı. Arabada yaşadıkları sadece gelip geçici bir hevesti, o hayvan herif için diye düşündü. Karşısına ürkek ve çekingen ama arzulu da gözüken biri çıkmıştı ve Rıza da bu gelip geçici macerayı mükemmelen yaşayıp noktalamıştı. Onun için hadise bu kadar basitti. Yarım saatlik bir heves ve boşalma arzusu. Bir daha araması için neden de yoktu. Hem belki de kendisini Nazan kadar çekici de bulmamıştı. Ablası mükemmel bir avdı. Paralı ve tutkulu bir dul. Adamın tam aradığı tip. İyi ki de aramadı diye yarım ağız seviniyordu. Ya arasaydı, ya birden karşısına çıksaydı, ne yapacaktı o zaman? Kendine güveni de yoktu. İradesine yenik düşeceği, arzu girdabına yeniden kapılacağından korkuyordu. O zaman felakete doğru bir gidiş başlayacaktı. Bir haftalık aldığı izin bu iç mücadelesi şeklinde geçmişti. Yeni hafta başında işe başladığında sinirleri biraz daha yatışmış, kaybolan cesaretini biraz daha toplamış gibiydi. Süre zarfında Nazan yine aramamıştı kendisini. Belgin'den ise sadece bir kere, o da Adana'dan bir telefon almıştı. Belgin'in Adana'dan aradığını öğrenince haklı olarak çok şaşırmıştı. Orada ne iş olduğunu sordu. Belgin dekoratör arkadaşlarından biriyle müşterilerine ait bir villanın tanzim ve tefrişi için Adana'ya gitmişti. Belgin'in bu gidişinin tam o haftaya denk gelmesi Ayşe'nin de işine gelmişti. Genç kız başına gelenleri hiç kimseye, hatta en yakın arkadaşı Belgin'e dahi anlatmamaya kararlıydı. Bu sırrı hayatının sonuna kadar yalnız kendi bilecekti. Açıkçası utanıyor, kişiliği ve davranış özellikleriyle bağdaştıramıyordu yaptıklarını. Hele duyduğu zaafı ve aklından geçenleri en yakınına bile açamazdı. Hafta başında ilk pazartesi Belgin onu iş yerinden aradı. Her zaman coşkulu, neşeli ve hareketli olan Belgin, telefonda kısık bir sesle Adana'da ilginç şeyler olduğunu anlatmak için ilk fırsatta buluşmaları gerektiğini söylemişti. Sonra konuşmanın sonuna doğru bir ara aklına gelerek Rıza konusunda herhangi bir gelişme olup olmadığını sormuştu Belgin. Ayşe kekelemiş, yeni bir şey yok demekle yetinmişti. Belgin o akşam kendisine uğrayacağını söyleyince de kara kara düşünmeye başlamıştı. Belgin'i özlemişti doğrusu. Ama yüz yüze gelince meseleyi kurcalayacağını, sorular soracağını biliyordu. Şimdiden uygun cevaplar hazırlamalıyım diye düşündü. İşi oluruna bıraktığını, artık ilgilenmeyeceğini söyleyecekti. Belgin saf bir kızdı ve ona yalan söylemeyeceğini sanırdı. Aslında gerçekleri ondan saklamak aralarındaki dostluğa ters düşecekti ama Ayşe otomobilin içindeki o iğrenç sahneyi en sevdiği arkadaşına dahi anlatamayacağını düşünüyordu. En kötüsü ise o sahnenin gerçekten iğrenç olup olmadığını bilmemesiydi. Saat tam 20.30'da Belgin kapıyı çaldı. Her şeye rağmen geçen bu bir hafta zarfında kapının her çalışında Ayşe'nin yüreği hopluyor, içini bir titreme alıyordu. Bunu kendine dahi açıklamaktan yılıyordu ama ruhunun ta derinliklerinde bir yerde gelenin Rıza olmasının isteğini duyuyordu. Oysa adam aramamıştı hiç onu. Hem gelse bile en azından önceden bir telefon eder diye düşünüyordu hep. İki arkadaş kucaklaştılar. İkisi de boğazlarına düşkün olduklarından Belkin gelirken yine bir kutu meyveli pasta getirmişti. Önce bir süre çığlıklar atıp şakalaşarak hasret giderdiler. Mutfağa birlikte gidip çay hazırladılar. Neyse ki Belgin bu bir haftalık iş gezisi sırasında yaşadığı macera nedeniyle arkadaşının durgunluğunu pek fark edecek halde değildi. Ona anlatacağı esaslı bir serüveni vardı. Zaten Ayşe'den bir şey gizlemezdi. Çay demlenince onu kolundan çekiştirerek salona götürdü ve anlatmak istediği macerayı ballandıra ballandıra nakletmeye başladı. Ayşe onu can kulağıyla dinledi. Belgin'in ilişkiye girdiği mesai arkadaşı Selim'i o da tanırdı. Uysal, Halim Selim bir gençti. Ama olayın tek pürüzlü yanı adamın evli bir çocuklu olmasıydı. Belgin her şeyin birden ve umulmadık tarzda patlak verdiğini söylüyordu. Nasıl olduğunu, neden ilgisine karşılık verdiğini bilmediğini, kendisine hakim olamadığını ve sonunda kaldıkları otelde daha ikinci günün akşamı birbirlerinin olduklarını anlattı. Ayşe'nin içinde garip bir burukluk vardı. Bir başka zaman olsa Belgin'in bu yaptığını onaylamaz, ona rahatlıkla karşı çıkardı. Genç kız evli erkeklerle yaşanan bu tür ilişkilere her zaman muhalifti. Onun kurallarına ve ahlak anlayışına ters düşerdi. Ama bu gece bir itirazda bulunamamıştı. Arkadaşının huyunu bilen Belgin, hikayesi bitince yadırgamış gibi onu süzdü. "Ne diyorsun?" diye sordu. "Bilmiyorum," diye mırıldandı Ayşe. "Bu ilişkiyi sürdürecek misin?" Belgin'in cevabı ilginçti. "Ben de bilmiyorum. Tabii sonu olmayacak bir münasebet ama Selim'den hoşlanıyorum. En azından bir süre daha devam etmesini istiyorum." "Saçma. Evli erkekler sonunda daima karılarına dönerler. Sen de uğradığın yıkımla kalırsın. Bence bir an önce noktala bu ilişkiyi." Belgin içini çekti. "Haklısın. Vicdan azabı da duyuyorum. Selim kızına çok düşkün. Adana'dan her gece onları aradı. Gördün mü bak, erkek milleti işte. Hiç utanıp sıkılmadan rahatlıkla böyle münasebetlere kalkışabiliyorlar." Belgin birkaç saniye arkadaşına hak verircesine sessiz kaldı. Sonra isteksizce homurdandı. "Kızma bana ama sen de çok katısın. Bu konularda hiç anlayışlı olmuyorsun. Çok gerilerde kaldın Ayşe." "Şuna da bak. Ne demek oluyor şimdi bu? Yani evli bir adamla iş gezisinde yaptığın kaçamağın anlayışla karşılanacak yanı mı var? Niye büyütüyorsun ki gözünde? Zaman çok değişti kızım. Biz ayak uydurmakta zorlandık. Etrafına bir baksana. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Hem ne olacak ki?" "Ne mi olacak?" "Tabii ya. İkimiz de birbirimizden hoşlandık. Yakınlık duyduk ve yattık. Hepsi bu kadar. Belki de buraya gelince eski hayatımıza döner. Adana'yı tamamen unuturuz. Olamaz mı yani?" Ayşe hayretle arkadaşına baktı. Ne diyeceğini bilemedi. Bir Adana macerası Belgin'i ne kadar da değiştirmişti. Aslında ona hak veriyordu. Hiç beklenmedik olayların vuku insanların düşünce ve davranışlarında büyük değişikliklere rahatlıkla yol açabiliyordu. Bunun en iyi örneği kendisiydi. Genç kızın durgunluğunu Belgin hatalı yorumladı haklı olarak. Hatta çok güvendiği ve anlayışla karşılayacağını sandığı arkadaşına Adana'da yaşadıklarını anlattığı için hafif bir pişmanlık hissine kapılır gibi oldu. Konuyu değiştirdi. "Nazan abladan ne haber?" Ayşe belli belirsiz titredi. İşte asıl tehlikeli konuya şimdi giriyordu Belgin. Hafifçe yutkundu genç kız. Ona yalan söyleyeceği için utanıyordu. Ama başka çaresi yoktu. Acı gerçeği anlatamazdı. "Değişen bir şey yok," diye fısıldadı. "Nasıl yani? Hani bir şeyler planlamayı düşünüyordun? Adamla yüzleşecektin. Vaz mı geçtin yoksa?" Ayşe ağır ağır başını salladı. "Galiba yapabileceğim bir şey yok. Nazan'la tartıştık. Ona söyleyeceğimi söyledim. Daha ne yapabilirim ki? 40 yaşına yaklaşan kadın. Zor kullanacak değilim ya." Belgin de düşüncelere daldı. Biraz da arkadaşına hak verdi. Ama asıl kendine hak veriyordu. Şayet Nazan abla yaşadıklarından mutlu ise başkalarının her ne sıfat ve her ne sahiple olursa olsun müdahaleye ne hakları vardı. İkisi de konuyu değiştirmek hevesine kapıldılar ve değiştirdiler de. Ayrım sonu sayfa 255.